Ayrım 4. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 41. Balkonu geçip ilerideki çift kapıya yaklaştı. O kapılar kütüphaneye açılırdı. Eskiden kapıların üzerinde iki dev fil dişi dururdu. Dedenin 1860'da vurduğu filin dişleriydi onlar. Ailenin arması sayılırlardı. Kingsley'nin girişinde nöbetçiydiler. Büyük baba Bavu oradan her geçişinde onlara eliyle dokunurdu. Bu yüzden sarı fil dişinin bir yeri cilalanmış gibiydi. Şimdi ise duvarda yalnızca onları tutan somunların çıkarıldığı yerdeki delikler görünüyordu. Aileden Craig'e miras kalan ve hala da onun olan tek şey deri ciltli aile günlükleriydi. Soyunun kayıtlarıydı onlar. Büyük babasının 100 yılı aşkın süre önce Afrika'ya gelişinden bu yana her şey kayıtlıydı o defterlerde. Fil dişleri de o defterleri tamamlayacaktı. Kendi kendine onları arayacağım diye söz verdi. Herhalde bu kadar nadide bir hazinenin izini bulmak zor olmazdı. Hortlaklar evine benzeyen eve girdi. Raflar, gömme dolaplar, yer döşemeleri buradaki gecekonducular tarafından sökülmüş, ateş yakmakta kullanılmıştı. Pencere doğramaları küçük çocukların sapan talimleri için hedef olmuştu. Kitaplar, duvarlardaki portre fotoğraflar, halılar, rodezya tik ağacından yapılmış ağır mobilyalar hep gitmişti. İçi boş bir kabuk gibiydi eski yuvası ama sağlam bir kabuktu. Craig açık avucuyla duvarlara vurdu. Büyük babası Zauga Ballantyne'ın taştan kendi eliyle yaptığı duvarlar. Buruşundan tok, çınlayan bir ses çıktı. Bu kabuğu yeniden harika bir ev haline sokmak için birazcık hayal gücü, bir miktarda para yeterdi. Craig evden çıktı, çevresi duvarla çevrili aile mezarlığının arkasındaki kopyaya tırmandı. Mezarlık kaya bir tepenin dibinde mısı asa ağaçlarının altında yatıyordu. Mezar taşlarının arasında otlar büyümekteydi. Mezarlık ihmal edilmişti ama saldırıya uğramamıştı. Sömürge çağından kalma diğer anıtların kaderini paylaşmamıştı. Craig büyük babasının mezarının kenarına oturdu. "Merhaba Bavu, ben döndüm," dedi. Ondan sonra da ihtiyarın sesini kendisine çok iyi tanıdığı aksi ve alaycı cevapları veriyormuş gibi dinledi.
"Evet, ne zaman kuyruğun tutuşsa buraya koşarsın. Bu sefer de ne oldu?"
"Kurudum Bavu," diye cevap verdi. Sonra sessiz kaldı. Uzun süre orada oturdu. İçindeki fırtınanın yavaş yavaş biraz sakinleştiğini hissetti.
"Burası rezil olmuş Bavu," dedi tekrar.
O sırada ihtiyarın mezar taşı üzerinde mavi kafalı küçük bir kertenkele belirdi. Onun sesinden hızla kaçtı. "Balkondaki fil dişleri gitmiş. En güzel çayırlarında keçi besliyorlar." Yine sessiz oturdu. Ama bu kez bir takım hesaplar yapmaya, planlar kurmaya başlamıştı. Yaklaşık bir saat kadar oturduktan sonra yerinden kalktı.
"Bavu, keçileri senin çayırlardan çıkarırsam hoşuna gider mi?" diye sordu. Dönüp tepeden aşağıya Volkswagen'i bıraktığı yere doğru yürüdü.
Kente döndüğünde saat 5'i biraz geçiyordu. Standart Bankası'nın karşısındaki emlak komisyoncusu firmada açık arttırma salonu da henüz kapanmamıştı. Kapıdaki tabela yeniden boyanmıştı. Craig kapıdan girer girmez haki şortlu, kırmızı suratlı, hayat dolu açık arttırmacıyı tanıdı. Yakası açık, kısa kollu bir gömlek giymişti adam.
"Demek sen bizim gibi toz olmadın Jock," diye selamladı Craig Jock Daniels'ı.
Toz olmak son zamanlarda başka diyarlara göç etmenin karşılığında kullanılır olmuştu. 250 bin beyaz Rodezyalı'dan yaklaşık 150 bini düşmanlıkların başlamasından bu yana toz olmuştu. Savaş kaybedilip Robert Mugabe'nin siyah hükümeti kontrolü ele aldıktan sonra geri kalanların da çoğu kaybolmuştu. Jock ona baktı, baktı.
"Craig!" diye patladı sonunda. "Craig Mellow!"
Kocaman kahverengi pençelerini uzatıp Craig'in ellerini avuçlarına aldı.
"Evet, ben kaldım ama ara sıra çok yalnızlık çekiyorum. Oysa sen bakıyorum köşeyi döndün, hem de nasıl döndün. Gazeteler o kitaptan 1 milyon dolar kazandığını yazıyor. Buradakiler duyunca kulaklarına inanamadılar. Bizim Craig Mellow mu deyip durdular. Hem de başkası değil de Craig Mellow."
"Öyle mi?" dediler. Craig'in gülümsemesi katılaştı, elini geri çekti.
Kitabı sevdim diyemem diye başını iki yana salladı Jock. O siyahları kahraman gibi göstermişsin. Ama yabancı ülkeler bunu duymaktan hoşlanıyor değil mi? Siyah demek güzel demek. Kitapları sattıran da bu ha.
Eleştirenlerin bazıları bana ırkçı dedi diye mırıldandı Craig. Aynı anda herkesi birden mutlu edemezsin. Jock dinlemiyordu bile.
Bir şey daha Craig. Neden Bay Queers'ı homo gibi gösterdin?
Kitapta nedenlerini anlattım diye onu yatıştırmaya çalıştı Craig.
Büyük adamdı o Craig ama bugünlerde siz gençlerin büyüklüğü yıkmanız moda oldu. Karıncaların arslanın topuğunu kemirmesi gibi.
Jock'un konuya iyice ısınmaya başladığını görüyordu Craig. Sözü değiştirmek zorundaydı. Bir içki içelim mi Jock diye sordu. Jock sustu, pembe yanakları mor ve şiş burnu yalnızca Afrika güneşinin ürünü değildi.
''Şimdi iyi bir laf ettin.'' dedi, dudaklarını yaladı. ''Uzun ve susuz bir gün geçirdim. Dur, burayı kapatıp kilitleyeyim.''
''Ben gidip şişeyi alsam, burada kendi başımıza içer, rahat rahat konuşurduk.'' Jock'un düşmanlığının son izleri de uçup kayboldu.
''Güzel fikir. İçki satan büfede birkaç şişe Dimple Hay kalmıştı. Gitmişken bir kova da buz alıver.''
Jock'un kutu gibi ufacık odasında oturup kaliteli viskiyi ucuz, kalın camlı bardaklardan içtiler. Jock Daniels'ın tutumu çok yumuşamıştı.
''Gitmedim Craig, çünkü gidebileceğim bir yerim yoktu. İngiltere mi? Savaştan bu yana ayak basmadım oraya. Bir yandan sendikalar, bir yandan o lanet olası hava. Eksik olsun. Güney Afrika'ya mı? Onlar da bizim gibi olacaklar. Bizimkinin hiç değilse patırtısı geçti gitti.''
Şişeden bardağa tekrar viski doldurdu.
''Giderken insana $200 çıkarma izni veriyorlar. 65 yaşında bir adama hayata yeniden başlamak için $200. Eksik olsun.''
''Hayat nasıl Jock?''
''Burada kime iyimser diyorlar biliyor musun?'' diye sordu Jock. ''İşlerin bundan daha kötü olamayacağına inanan insana diyorlar.''
Gürültüyle güldü, kıllı bacağına bir tokat şaklattı.
Yo, şaka söylüyorum. Aslında çok da kötü değil. Eski standartları beklemediğin sürece çeneni kapalı tutar, politikaya bulaşmazsan hala iyi bir hayat yaşayabiliyorsun. Herhalde dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabileceğin kadar iyi bir hayat.
Büyük çiftçiler peki, onların işi nasıl?
Onlar seçkinler. Hükümetin aklı başına geldi. Toprağı kamulaştırma fasaryalarından vazgeçtiler. Eğer siyah kalabalıkları beslemek istiyorlarsa beyaz çiftçilere ihtiyaç olduğunu kabul ettiler. Şimdi onlardan büyük gurur duyuyorlar. Buraya resmi bir konuk geldiği zaman, komünist Çin'den ya da Libya'dan bir bakan geldiği zaman ona beyaz çiftliklerini dolaştırıyor, durumun ne kadar iyi olduğunu göstermeye çalışıyorlar.
Peki toprağın fiyatı?
Savaşın sonunda siyahlar devralıp da çiftlikleri kalabalıklara dağıtacağız diye çığlık atarlarken bedava versen kimse bir karış toprak almıyordu.
Jock viskisini gargara yapar gibi bir sesle yuttu.
Senin aile şirketini ele alalım örneğin. Rollins çiftlik şirketini. Buna üç dalı da dahil. Kings Lane, Queens Lane, bir de kuzeyde. Chisarira av rezerv alanına sınır olan o büyük toprak. Douglas amcan topunu birden $250,000 sattı. Savaştan önce olsa 10 milyon bile getirirdi.
Çeyrek milyon mu? Craig afallamıştı, bedava vermiş.
Üstüne de hayvanları verdi. Ödüllük Afrikan der boğalarını, doğurgan inekleri, her şeyi.
Jock tadını çıkara çıkara anlatıyordu.
Anlıyorsun ya, buradan gitmesi şarttı. Başlangıçtan beri Smith'in kabinesinde bakandı. Siyah hükümet devraldığı anda kendisini hedef diye seçeceklerini biliyordu. Emlakı bir İsviçre-Alman konsorsiyumuna sattı. Parasını Zürih'te ödediler. Bizim Dugi ailesini alıp Avustralya'ya gitti. Tabii daha önceden dışarıda birkaç milyonu da vardı. O sayede orada Queensland'de kendine güzel bir sığır çiftliği aldı. Kalmak zorunda olan her şeyi buraya bağlı zavallı bizler olduk.
Bir içki daha iç dedi Craig, sonra konuyu tekrar Rollins çiftliklerine çevirdi. Konsorsiyum ne yaptı Rollins'ı aldıktan sonra?
Lanet olası kurnaz Almanlar.
Jock'un dili biraz dolaşmaya başlamıştı artık.
Tüm hayvanları aldılar. Hükümetten birine rüşvet yedirip kendilerine ihracat permisi verilmesini sağladılar. Sonra hepsini sınırdan Güney Afrika Birliği'ne geçirdiler. Duyduğuma göre orada onları 1,5 milyona satmışlar. Unutma ki birinci sınıf damızlıkla hayvanlar, şampiyonlar şampiyonuydu hepsi. Yani 1 milyondan fazla kâr ettiler. Ondan sonra kârlarını ülkeden çıkardılar. Altın hisselerine yatırıp 2 milyonda ondan kazandılar.
Çiftlikleri soyup sonra da terk mi ettiler? Jock ağır ağır başını salladı.
Tabii şirketi satmaya çalışıyorlar. Benim satılık listelerinde adı var. Ama oralara tekrar hayvan alıp işletmeyi açmak dünyanın sermayesini gerektirir. Kimse ilgilenmiyor. Bıçak sırtında geçen bir ülkeye para getirmeyi kim ister? Onu söylesen bana.
Ne istiyorlar şirkete? Craig bunu laf olsun diye soruyor havasındaydı. Ama Jock birden ayılıverdi. Boncuk gibi açık arttırmacı bakışlarını Craig'e dikti.
''Sen ilgilenmez misin?''
Gözü daha boncuklaştı.
''O kitaptan gerçekten 1 milyon dolar kazandın mı sen?''
''Ne istiyorlar?'' diye tekrarladı Craig.
''2 milyon. Bu yüzden alıcı bulamadım. Buralıların çoğu o otlaklara el atmaya bayılırdı. Ama 2 milyon. Kimde var o para bu ülkede?''
''Parayı Zürih'te alsalar fiyatı düşer mi?'' dedi bu sefer Craig.
''Şonalar ter kokar mı?'' gibi bir soru bu.
''Ne kadar düşer?''
1 milyona fit olurlar Zürih'te.
Çeyrek milyon?
Olmaz asla. 10 yıl beklesen vermezler.
Jock başını heyecanla iki yana sallıyordu. Onlara telefon aç. Çiftlikleri gecekonducuların istila ettiğini söyle. Şimdi onları oradan atmaya kalkmak siyasal patırtıya neden olur. Otlaklarda keçi beslediklerini söyle. 1 yıla kalmaz çöl olur orası. Yatırdıkları parayı taslamam geri alacaklarını özellikle belirt. Sahipleri ülke dışında bulunan mülklere devletin el koyacağı yolunda tehditler duyulduğunu anlat. Her şeyi kaybedebilirler.
Bütün bunlar doğru dedi Jock ama çeyrek milyon. Vaktimi boşuna ziyan ediyorsun sen.
Telefon aç onlara.
Telefonun parasını kim verecek?
Ben. Kaybın olmayacak Jock.
Jock içini çekti razı oldu. Pekala ararım.
Ne zaman?
Bugün cuma, pazartesiye kadar aramanın yararı yok.
Peki, bu arada bana birkaç teneke benzin bulabilir misin?
Benzini ne diye istiyorsun?
Chisarira'ya gideceğim, 10 yıldır uğramadım oraya. Satın alacaksan bir görmek isterim.
Ben olsam gitmezdim Craig, orası haydut diyarı.
Onun nazik ifadesi siyasal muhalifler.
Mutabele haydutları onlar diye direndi Jock inatla. Ya seni kıçından vururlar ya fidye için kaçırırlar ya da ikisini birden yaparlar.
Sen bana benzini bul ben riske kendim girerim. Gelecek hafta başlarında döner Zürih'teki dostların teklife ne diyor sorarım. Harikulade bir diyardı. Hala vahşi dokunulmamış. Ne bir çit, ne ekili topraklar, ne binalar. Burası sığırların ve köylü çiftçilerin istilasından çeçe sineği sayesinde korunuyordu. Zambezi nehrinden tepelerdeki ormanlara kadar olan yer çeçe sineği bölgesiydi. Arazinin bir yanında Chisarira Av Rezerv Alanı, öbür yanında Mızıoğlu Orman Rezerv Alanı bulunuyordu. Her ikisi de yaban hayatın korunduğu geniş alanlardı. 1930 krizi sırasında ihtiyar bavu yerini dikkatle seçmiş, akır başına 6 peni ödemiş, 100 bin akır yeri 2500 sterline almıştı. Bir gün Craig'e buranın hiçbir zaman sığır yetiştirme yeri olamayacağını biliyorum diye anlatmıştı. İkisi Chisarira nehrindeki yeşil bir koyun kenarında incir ağaçlarının altında kamp kurmuşlardı o sıra. Koca bir kuş kanatlarını hızla çırptı, sonra batmakta olan güneşin ışıkları altında, karşı kıyının şeker gibi beyaz kumları üzerine kondu.
Otlaklar acı olur burada, çeçe sineği de yetiştirmeye çalıştığın her şeyi öldürür. Ama işte sırf bu yüzden burası Afrika'nın asla bozulmayacak, mahvolmayacak bir bölgesi.
İhtiyar orayı kendine av yeri ve toplumdan kaçma, dinlenme köşesi yaptı. Asla çevresine dikenli tel çekmedi, üzerine bir kulübe bile kurmadı. Yaban incirlerinin yayılmış dalları altında kuru toprak üzerinde yatmayı tercih etti. Bavu orada her zaman çok dikkatli, hayvanlarını seçerek avlandı. Fil, arslan, gergedan, buffalo. Yalnızca tehlikeli yırtıcı hayvanları avladı. Ama onları yabancı tüfeklerden büyük bir kıskançlıkla korudu. Kendi oğullarına ve torunlarına bile orada avlanma hakkı vermedi.
''Burası benim kendi özel cennetim'' derdi Craig'a ''ve ben de burayı böylece tutacak kadar bencil bir insanım.''
Craig o koyun kenarındaki patikaların kendisi ihtiyarla burada kamp kurduğundan bu yana kullanılmış olduğunu sanmıyordu. En az 10 yıl. Otlar bürümüştü patikaları. Filler mopani ağaçlarını ilkel yol barikatları gibi devirmişlerdi. Sağanak yağmurlarda silip süpürmüştü her şeyi. Craig haydi gayret Bay Avis deyip sağlam Volkswagen'i sürdü. Ön tekerden yönetilen bu araba geçilmesi en zor kurumuş nehir yataklarını bile aşabilecek kadar hafif ve çevikti. Craig ara sıra iniyor, yoldaki ince kumları araba kaymasın diye dallarla süpürüp temizliyordu. 5-6 kez yolunu kaybetti, inip yürüyerek bulabildi. Motelden aşırdı, tek battaniyeye sarılıp kıvrıldı, hiç kıpırdamadan deliksiz ve rüyasız bir uyku uyudu. O büyülü Afrika şafağı sökerken uyandı. Soğuk fasulye yemeğini konserve kutusunun içinden yedi. Sonra heybesiyle battaniyesini yaban incirinin altında bırakıp nehrin kıyısı boyunca yürüdü. Yaya olunca 100 ark boyunda bu koca arazinin ancak çok küçük bir kısmını gezebiliyordu. Ama Chizarira Nehri zaten buranın yüreğinin attığı yerdi. Burada buldukları son ziyaretinden bu yana bölgenin ne kadar değiştiğini anlatacaktı ona. Ormanda nispeten sık rastlanan bir yaban hayatının hala büyük ölçüde var olduğunu çok geçmeden gördü. Kocaman, kıvrık boynuzlu, çizgili ceylan sıçrayarak ilerden geçti. Zarif küçük impalalar tüylü beyaz kuyruklarını oynatarak ağaçların arasında duman gibi yok oldular. Yavaş yavaş daha ender rastlanan hayvanların da varlığını hissetti. İlk önce nehir kenarındaki killi toprakta bir leoparın pek taze izlerini gördü. Koca kedi gece buraya su içmeye gelmişti. Bunun arkasından nefis bir samur antilopun gözyaşı damlası gibi uzun, ayak iziyle üzüm tanesi gibi dışkılarına rastladı. Öğle yemeğinde kurutulmuş sucuktan çakısıyla birkaç dilim kesti. Baobab ağacından topladığı birkaç topak krem tartarı emdi. Tekrar yola koyulduğunda sık bir abanoz ormanına geldi. Daracık kıvrılan av patikalarından birini izleyip ormanın arasına daldı. 100 adım kadar ilerledikten sonra kendini birbirine dolaşmış çalılar arasındaki küçük bir meydancıkta buldu. İçinde bir yücelme duygusu uyandı. Bu meydancık sığır ahırı gibi kokuyordu. Oysa burası av hayvanlarının yeriydi. Besbelli hep buraya bağırsaklarını boşaltmaya geliyorlardı. Midede sindirilmiş küçük dal ve ağaç kabuklarından oluşan dışkıların dağınık ve saçılmış olmaları dikkate alınırsa, Craig buranın siyah gergedanlara ait bir tuvalet olduğunu anlayabiliyordu. Afrika'nın en nadir, soyu en büyük tehlike içinde bulunan hayvanı. Siyah gergedan akrabası olan beyaz gergedandan çok farklı bir hayvandı. Beyazlar çayırlarda otlayan, sakin, oldukça yumuşak huylu hayvanlardı. Siyahı ise aralarında dolaştı, sık ağaçlıklarda alt dalları yiyerek beslenirdi. Yapı olarak huysuz, meraklı, budala, çabuk sinirlenen bir hayvandı. Canını sıkan her şeye saldırırdı. Bu insan da olurdu, at da, kamyon da, hatta lokomotif de. Savaştan önce Zambezi Vadisi'nde karayoluyla demir yolunun birlikte Victoria Çağlayanı'na doğru alçalmaya başladığı yerde pek ün salmış gergedan vardı. 18 kamyon ve otobüse saldırmıştı. Bu taşıtları dik bir yamaçta yaya hızına inmek zorunda kaldıkları bir sırada yakalıyor, tam karşıdan saldırıyor, boynuzu radyatörü deliyordu. Buharlar püskürmeye başlayınca keyfinden küçük zafer çığlıkları atarak hemen ormana çekiliyordu. Başarıları başını döndürdü ve sonunda çizmeyi açtı. Victoria Çağlayanı ekspresine saldırdı. Rayların üzerinde koşarak son hızla bir ortaçağ şövalyesi gibi uça uça saldırdı. Lokomotif saatte 20 mil yapıyordu. Gergedan 2 ton ağırlığındaydı ve o da aşağı yukarı aynı hızı karşıdan doğru ters yönde yapıyordu. Bu nedenle çarpışma görkemli oldu. Ekspres gıcırdayarak yerinde saymaya başladı. Tekerleri çaresizlik içinde oldukları yerde dönüp duruyordu. Ama gergedan da artık radyatör katili döneminin sonunu noktalamış oldu. Son bırakılan dışkı 12 saatten eski değildi burada. Craig buna sevindi. İzlere bakılırsa grup halinde erkek ve dişiler yanlarında yavrularıyla geziyorlardı. Craig gülümseyerek eski bir Matabele efsanesini hatırladı. Gergedan'ın kendi dışkısını sonradan neden dağıttığını ve koca ormanda neden yalnızca kirpiden korktuğunu, bağıra bağıra kaçtığını açıklayan bir efsaneydi bu. Matabelelerin anlattığına göre bir zamanlar bir gergedan çalılarda budunu yırtmış, deriyi dikmek için kirpiden bir iğnesini ödünç istemiş. İğneyi alırken de ilk karşılaştığımızda öderim demiş. Yırtığı bir saz kullanarak o iğneyle diktikten sonra gergedan iğneyi ağzına koyup dudaklarıyla tutmuş. Yaptığı işi beğene beğene seyretmeye koyulmuş ama bu ara iğneyi istemeyerek yutmuş. O gün bugündür hep dışkısını karıştırıp o iğneyi arar, sitem dinlememek için de kirpiden kaçarmış. Bugün dünyadaki siyah gergedan sayısı herhalde birkaç bini geçmezdi. Bunlardan birkaç tanesinin burada bulunması Craig'i çok sevindiriyor, ilerisi için düşündüğü planlara güç kazandırıyordu. Gergedan tuvaletinden ayrıldı, en yeni izleri sürerek ilerledi. Aslında bu hayvanın kendisine rastlamayı umuyordu. Yarım mil kadar ancak gitmişti ki dar patikanın yan tarafındaki yol vermez gri çalıların gerisinden bir tıslama ve homurtu duydu. Arkasından telaş çığlıklarına benzer sesler geldi. Kahverengi küçük kuşlar havaya yükseldi. Bu gürültücü kuşlar Afrika'nın iri av hayvanlarıyla bir kader birliği yaparak yaşar, yalnızca onların asalığı olan kan emici böcek ve sinekleri yiyerek beslenirlerdi. Buna karşılık da çevrenin tehlikeye karşı uyarıcı bekçileri sayılırlardı elbette. Bu telaş çığlıklarını izleyen saniyelerde homurtular arttı, buhar motorunu andırır hale geldi, çalılar aralandı. Craig de umduğu hayvanı karşısında gördü. Koskocaman gri hayvan 30 adım kadar ileride patikanın ortasındaydı. Burnundan öfke dumanları çıkarıyor, miyop gözleriyle boynuzunun üzerinden bakıp saldıracak bir şey arıyordu. Hayvanın zayıf gözlerinin hareketsiz insanı ancak 15 adım uzaklıktan görebileceğini bilen Craig, rüzgarın da kendi yüzüne doğru estiğini hesaplayıp olduğu yerde dondu. Hareketsizdi ama gerekirse kendini yana doğru fırlatıp yolun üzerinden kaçmaya da hazırdı. Gergedan koca gövdesini sağa sola şaşılacak bir çeviklikle döndürüp duruyordu. Craig'e nedense hayvanın boynuzu her geçen saniye daha irileşiyor, daha tehditkar bir havaya bürünüyor gibi geldi. İçgüdüsel bir hareketle cebindeki çakıya uzandı. Hayvan bu hareketi hemen sezdi. 10-12 adım yaklaştı. O zaman da Craig onun görüş alanına girmiş oldu. Tehlike kesinleşti. Çakıyı avucundan ileriye doğru fırlattı. Hayvanın başı üzerinden aşıp arkasındaki kara çalılara düşmesine yol açtı. Çakı dallara çarparken bir çatırtı oldu. Gergedan hemen döndü, koca vücuduyla sesin geldiği yere saldırdı. Çalılar aralandı, tank geçiyormuş gibi çatır çatır ezildi. Gergedan onları aşıp koşmaya devam etti. Karşıki tepeye tırmandı, ileride bir düşman arayarak gözden kayboldu. Craig olduğu yere patikanın ortasına oturdu. İki büklüm olup katıla katıla gülmeye başladı. Birkaç saat içinde Craig 3 tane kokuşmuş durgun su birikintisi gördü. Bu garip hayvanlar nedense nehrin duru suları yerine bunları tercih ediyorlardı. Craig bu arada buraya getireceği turistlerin hayvanları yakından görebilmek için nerelerden seyredeceğini de saptamıştı. Doğal su birikintilerinin kenarlarına tuz dökecek, hayvanlar için daha da cazip hale getirecekti. Fotoğraflarını çektirecek, herkesi şaşırtacaktı. Su birikintilerinden birinin yanında bir kütüğün üzerine oturmuş, planını destekleyen etkenleri düşünüyordu. Öncelikle burası Victoria Çağlayanı'na uçakla bir saatlik yoldaydı. Victoria zaten dünyanın 7 doğa harikasından biri olduğundan bol sayıda turist çeken bir yerdi. Her ay binlerce kişi gelirdi oraya. Bu insanların buraya da uğraması uçağın biraz daha dolambaçlı uçmasından başka bir şeyi gerektirmezdi. Bu da normal uçak biletine pek az bir eklemeyle sağlanabilirdi. Rezerv kamplarının pek azında bulunan hayvanları vardı burada. Arazinin iki yanı da işlenmemiş rezervdi. Yani burada sürekli olarak ilginç hayvanlar bulunabilecek demekti. Onun aklından şampanya ve havyar tipi bir kamp geçiyordu. Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'na bitişik özel arazileri andırır bir yer. Tek tek küçük bungalovlar kuracaktı turistlerine. Birbirinden ayrı olacaktı bunlar. Herkese ormanda tek başına yaşama duygusu verecekti. İlginç, çekici, bilgili rehberler tutacaktı. Bunlar turistleri Land Rover'larıyla ve yaya olarak gezdirecek, ender rastlanan tehlikeli hayvanları gösterecek, bu işi bir serüven haline getirecekler, akşam kampa dönünce de onlara lüks bir tatil sağlayacaklardı. Havalandırma, güzel yemekler ve şaraplar, onları ağırlayacak güzel hostesler, yaban hayatına ait filmler, uzmanların vereceği konferanslar hem eğitici hem eğlendirici olacaktı. Dünyanın parasını alacaktı bunlara karşılık turistlerden. Her şeyi turist ticaretinin en üst düzeyine göre ayarlayacaktı. Ancak güneş battıktan sonra dönebildi yaban incirinin altındaki ilkel kampına. Topallıyordu artık. Yüzü kolları güneşten kızarmış, ensesindeki çeçesineği ısırıkları şişip kaşınmaya başlamıştı. Takma bacağının dayandığı yer alışkın olmadığı bu zorlamadan iyice acıyordu. Yemek yiyemeyecek kadar yorgundu. Bacağını çıkardı, plastik bardakla bir viski içti, battaniyesine sarındı ve hemen uykuya daldı. Gece bir ara birkaç dakikalığına uyandı. İdrar ederken uzaklardan gelen arslan kükremelerini uykuyla uyanıklık arasında bir zevkle dinledi. Sonra tekrar battaniyesine döndü. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 51.